Kalbi Hayat. Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programı başlıyor.
Hayırlı günler muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Kalbi Hayat programımız belli bir plan çerçevesinde devam ediyor. Kalbin Allah'a yönelik duruşu diye bir ifade edebileceğimiz hallerinden bahsediyoruz. Bugün inşallah Rabbimiz izin verirse kalp takva ilişkisi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan kalbe nispet edilen bir kavramdır, takva kavramı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şeriflerinde "Ettakva hahuna" diyerek sadrına, yani göğsüne işaret etmiş, kalbin bulunduğu yere. Takva işte buradadır, takva işte buradadır, takva işte buradadır diyerek kalbe dikkat çekmiştir. Öyleyse kalple takva arasında çok birebir yakın, iç içe bir ilişki mevcuttur muhterem dinleyenlerim. Takva terimi esas itibariyle herhangi bir şeyi ona zarar verecek şeylerden korumak manasına gelen Arapça vikaye maslarından türemiş bir isimdir. Sözlük anlamı itibariyle takva, insanın kendisine zarar verebilecek her şeyden titiz ve ciddi bir şekilde korunması ve sakınması anlamındadır. Kitaplarımızda ise daha çok şu şekilde tarif edilir. Kişinin taatte bulunarak, Allah'a itaat ve taatlerde bulunarak nefsini Allah'ın vikayesine, korumasına adeta havale etmesi ve bu suretle ahirette zarar ve elem verecek şeylerden kendini iyice koruması diye tarif edile gelmiştir. Takva ile ilgili daha başka tariflere de kitaplarımıza yer verilmiştir. Bunlardan bazılarına dikkat çekecek olursak, takva Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden uzak olmaktır. Kulun Allah'tan başka her şeyden sakınmasıdır. Nefsin hazlarını terk etmek ve yasaklardan uzak durmaktır. Ruhani istidatları yükseltmek, geliştirmek, nefsani vasıfları da asgari düzeye indirmek ya da ortadan kaldırmak, bir şekilde zararlı olanların ortadan kaldırmak diye de tarif edilmiştir. Takvanın bir görünen bir de görünmeyen iç manası vardır. Zahiri anlamı, yani görünen manası, şer-i şerifin, Kur'an ve sünnetin çizdiği hudutlara riayet etmek. İç manası ise, batini manası ise niyet ve ihlasa dikkat çekmektir. Elbette takvanın birçok tanımının yapılmasında konunun tarifi yapan kimseye göre farklı şekilde anlaşılması etkili olmuştur. Takvanın birçok derecesi de elbette vardır. Cahiliye döneminde, yani Kur'an-ı Kerim indirilmeden önce takva kelimesi üzerine bir araştırma yapan İzutsu, takva kelimesinin Kur'an'da kazandığı anlam çerçevesini çizerken şöyle bilgiler aktarır. Der ki, takva kelimesi cahiliye devrinde bir çeşit hayvansal içgüdü, korkuya karşı kendini savunma içgüdüsü anlamında kullanılmıştır. Bu kelime o dönemde cahiliye şairlerinin şiirlerinde kullanılan bir kelimedir. Dini herhangi bir anlamı da o dönemde yoktur. bir şey vasıtasıyla kendini savunma eylemine bu takva kelimesiyle işaret edilmektedir. Yani şöyle diyelim, herhangi bir canlı varlığın kendisine yönelen tehlikelere karşı kendini savunma mekanizmasına, içgüdüsüne diyelim, takva kelimesi kullanılmış o dönemde. Ancak Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi yine esas manadan tamamen koparmadan daha çok dini bir muhtevaya doğru taşımış ve adeta şöyle bir manaya gelmiştir takva kelimesi. İnsanın kendi özüne zarar verecek ve hususiyle özellikle ebedi alemde, yani mahşerde, diriliş gününde Rabbin huzurunda insanı tehlikeli bir konuma sokacak her şeyden insanın kendini koruması anlamına kullanıla gelmiş. Diğer bir ifadeyle Rabbin gazabından ve azabından insanı koruyacak şekilde davranışların içinde bulunmak takva olarak adlandırılmış. Yani ilahi, insana ilahi rızayı kazandıracak, gazabı ilahiden koruyacak, kulu cennete sevk edecek, cehennemden koruyacak her türlü faaliyetin ortak adı adeta takva olmuş. Kur'an-ı Azimüşşan'da en nihayet bu kelime dindarlık kalitesi, dindarlık ölçeği anlamında da kullanıla gelmiştir. Sanki dindarlaşmanın adı gibidir nihayet itibariyle. Ve Kur'an bu çerçevede takva kelimesine sürekli vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim takvanın nefs adı verilen insan hakikatine, insan cevherine, insanın ben diye kastettiği esas yönüne daha yaratılış başlangıcındayken yerleştirildiğini Kur'an bize haber verir. Yani takva melekeleri diye ifade edebileceğimiz insanın kendini bir takım tehlikelere karşı savunması, koruması, kollaması anlamında insanın özüne böyle bir mekanizma yerleştirilmiştir. Nitekim ayet-i kerimede estağfirullah ve nefsi ve ma sevvaha fe elhemaha fucuraha ve takvaha. O nefse andolsun ve onu yaratılış maksadına uygun bir şekilde tesviye edene yemin olsun ki tesviye edilişine, ona bir mahiyet verilişine yemin olsun ki Allah o nefse, o hakikate, yani insan hakikatine hem fücuru hem de takvayı ilham etmiştir. Yedirmiştir adeta. Fücur, hak yoldan çıkmak, masiyetler daha çok. Hatta şöyle de ifade edilebilir. Fücur kelimesi bir şeyi yarmak, parçalamak anlamına da gelir. Yani özbenliği, insanın kendi özbenliğini, kendi mana bütünlüğünü adeta berhava edecek, ona zarar verecek her şeyi de insana yükledik buyuruyor Cenab-ı Hak. İçimizde fücur melekeleri, fücur tohumları da var. Günah işleme meyilleri, efendim, adeta isyan meyilleri de var. Ve takvaha, ve onlara karşı korunma melekeleri de var. Öyleyse yaratılışımızın başlangıcında nasıl diğer canlı varlıklara kendilerini korumaya dair bir takım melekeler verilmiş, bir takım korunma mekanizmaları lütfedilmiş, insan da kendine uygun, kendi yaratılış maksadına uygun bir şekilde kendini koruyabilecek melekelerle donatılarak gönderilmiştir. Rabbimiz bu anlamda insan varlığına çok daha farklı bir takva melekeleri yüklemiştir. Ki bu melekeler sayesinde insan kendini gerek bu dünya hayatında gerekse ahiret hayatında koruyup kollayabilme becerisine ya da istidadına, kabiliyetine sahiptir. Bu ayette dikkat edilirse fücur tabiri takva ile birlikte zikredilirken muttakilerle facirleri bir mi tutacağız? Bu da Saat suresi ayet 28 ayetinde bu kavramın takvanın karşıtı olduğuna işaret edilir. Yani takva bir anlamda fücur, Kur'an-ı Kerim'de fücur diye ifade edilen o insanın kendi öz benliğine zarar verici tüm masiyetlerin karşıtı olmuş oluyor. İnsan hakikatine zarar verecek, onun asli yapısını bozacak tüm ahlaki zaafların ve menfi davranışların fücur diye isimlendirildiği göz önünde tutulursa, takvanın insan hakikatine zarar verecek her türlü tehlikeye karşı onu koruma ameliyesinin adı olduğu elbette anlaşılmış olacaktır. Binaenaleyh her insana gerek bu günaha, kendi kendine zarar verecek hususlara meyledebilecek bir istidat, yapı ve gerekse de bunlara karşı kendini koruyacak fıtri melekeler daha yaratılışın başlangıcında verilmiş demektir muhterem dinleyenlerim. Artık kulun vazifesi takva melekeleriyle kendi zatını, kendi hakikatini, kendi mana dünyasını, kendi gününü ve geleceğini her çeşit pislikten koruyup yüceltmek ve böylece dünya imtihanında başarılı olmaktır. Fakat bu melekeler çalıştırılmaz da atıl bırakılırsa imtihan başarısızlıkla sonuçlanacak demektir. Kur'an-ı Kerim programın başında da ifade ettiğimiz gibi takvayı kalbe nispet ettiğine göre insan hakikatinde efendim takva melekelerinin insanı Allah'a yaklaştıracak, günahlardan uzaklaştıracak, hak ve hakikatle buluşturacak melekelerin kalbe adeta ekildiği, yerleştirildiği söylenebilir. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem takvanın mahalli olarak kalbe işaret ettiğini biliyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Azimüşşan'da olsun, hadis-i şeriflerde olsun, kalbe nispet edilen akletme özelliği, anlama özelliği, tefekkür ve tedebbür etme özelliği, vahiy ve ilhama mahal olma özelliği gibi hususiyetlerin genel toplamı esasen bu bizim özümüze lütfedilen fıtri takvanın temelini oluşturmaktadır diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Bu anlamda esasen bütün insanlarda takva tohumları başlangıç itibariyle mevcut demektir. Eğer bu tohumlar çürütülmez, üstü örtülmez, tam aksine çalıştırılırsa, geliştirilirse insanın kendini korunma kabiliyeti gelişecek, aksi halde körelecektir. Nitekim Kur'an kalbin paslı, kilitli ve hatta mühürlü olmasından bahsederken aynı zamanda bunlara paralel olarak kalbin körleşeceğinden, anlayış ve idrakinin kaybolacağından da söz eder. Bu ise insan hakikatinin korunmasının ancak kalbin fonksiyonlarının gereği gibi çalışmasıyla mümkün olabileceğini gösterir. Muhtelif ayetlerde Rabbimiz namaz, oruç ve benzeri ibadetlerin kişiyi takvaya ulaştıracağından bahseder. Başta Allah zikri olmak üzere tüm emir ve tavsiyelerin insan gönlünü diri tutmaya yönelik olduğu sonucuna götürür. Hazreti Peygamber'in günahların kalbi karartacağına dair ihtarı ise Allah'ı unutmanın tabii bir sonucu olarak emredileni yapmamak ya da yasaklanan hal ve davranışlar içinde bulunmak gibi menfi davranışların takva duyularını iş göremez hale getireceğinin açık bir beyanıdır. Kur'an'da Allah'a karşı takvalı olunmasını telkin eden ayetler ki çok geçer efendim bu ayetler. İttegullah, fettegullah tarzında sık sık Allah'a karşı takvalı olunması, efendim takva duygularının Allah karşısında dipdiri canlı bir şekilde adeta efendim harekete geçmesi istenirken, bir anlamda kullara Allah hatırlatılarak aklınıza başınıza alın, gözünüzü açın ve kendinizi savunmak için hesap gününde Allah'ın huzuruna hazırlıklı gelin temel mesajını ihtiva eden hatırlatmalardır diye bu uyarıları anlayabiliriz. Yani Allah'a karşı duyarlı olun demektir. İttakullah. Allah'a karşı mesuliyetinizin farkında olun. Allah'tan korkun. Allah'ın hudutlarını çiğnemeyin. Allah sizin Rabbinizdir. Ona asi olmayın hatırlatmalarıdır. İttakullah. Allah'a karşı takvalı olmak. Tabii bu öncelikle kalpte böyle bir iman, böyle bir saygı, böyle bir şuurun o oluşmasıyla başlayacaktır. Bu ise kulluk şuurunun sürekli canlı tutulması anlamına gelmektedir. Esasen böyle bir anlayış, takva kelimesini esas anlamı olan tehlikeye karşı kendini koruma manasından da uzaklaştırmayacaktır. Zira kulluğunun şuurunda olan ve Allah'a gereği gibi inanan kimse, Allah'ın azabından ve gazabından kendisini korumak için ve daha ötede cennete ve rızayı ilahiye kavuşmaktan mahrum kalmamak için hayatını Allah'ın çizdiği hudutlar çerçevesinde sürdürmeye çalışacaktır. Korku ve yasaklardan kaçınma, kulluk şuurunun tabii bir sonucudur. Muttakin kelimesini, Kur'an'da çok zikredilen muttakiler kelimesini, efendim Allah'tan korkanlar şeklinde çevirivermek, esasen takva kelimesini tam da doğru bir şekilde çevirmek anlamına gelmiyor. Yani muttaki kelimesinin karşısı Allah'tan korkmak, eşittir Allah'tan korkmak değildir. Belki Allah'tan korkmanın tabii olarak içinde bulunduğu daha geniş bir mana çerçevesidir takva. Cenab-ı Hakk'ın her zaman ve her yerde hazır olduğunun farkında olmayı ve kişinin bu farkında oluşun ışığı altında kendi varlığını biçimlendirme arzusunu da ortaya koyar. Yani bazı mütercimler takva kelimesini kötülükten sakınmak diye genel bir tabir olarak alırlar ki bu da eksik bir çeviridir. Bazı mütercimler ise takva kelimesini Allah'a karşı mesuliyet şuuru, mesuliyet idraki diye tanımlarlar. Bu biraz daha genel bir çerçevedir. Ve zaten insan takvayla esasen sadece Allah'a karşı kendini korumak, kollamak diye bir anlam çerçevesini bir hedef olarak seçmek, o da bir eksik bir bakış açısı olacaktır. Yüce Rabbimiz sürekli kendinden korkutan bir Rab değil. Aynı zamanda kendisine yaklaşılmasını isteyen, kendisiyle dost olunmasını isteyen bir Rabbimizdir. Bir dostluk modeli vardır. Yani evet, bazı alimler Allah'la kul arasındaki ilişkiyi sadece böyle köle efendi ilişkisine benzetmek isterler ki bu eksik bir anlayıştır. Allah sadece köle kullar değil efendim. Cenab-ı Hak kullarını köleleştirmek murad etmiyor. Tam tersine belki kendisinden başkasına boyun eğmemelerini isteyerek onların daha efendi insanlar, daha alemde her şeye karşı hürriyetlerini muhafaza eden şerefli varlıklar olmasını Yüce Rabbimiz murad ediyor. Ve kendisiyle ilişkisini de, Rabbimiz kulunun kendisiyle ilişkisini de bu güven temeline oturtarak, bir iman temeline oturtarak, muhabbetle, marifetle besleyerek, tabii bir saygı ilişkisi çerçevesinde olması gereken bir efendim kul-Allah ilişkisi çerçevesine oturtmak murad ediyor. Öyleyse takvayı sadece Allah korkusu diye anlayıvermek ya da kötülüklerden sakınmak diye tercüme edivermek, açıklayıvermek eksik olacaktır. Takva özellikle gönülde oluşan hakka karşı tam bir saygının, tam bir hakkın efendim ilahlık ve Rablik hakkını vermeye çalışan bir yüreğin duruşudur. Bu önemli bir şey. Yani yüreğimizin, gönlümüzün Rabbe karşı duruşu, o duruş kıvamı takvasıdır. Bunun içerisinde tabii öncelikle iman vardır. Takvanın içerisinde iman vardır. İmansız bir yürekte takvadan bahsedilemez. İmansız yürek zaten efendim öncelikle takva istidatlarının üzerini örtmüş bir yürektir. Orada takva duyguları canlı değildir. İmanla canlanır takva duyguları öncelikle. Hatta bazı alimlerimiz derler ki takvanın en alt seviyesi şirkten korunmaktır. İnkardan ve şirkten korunmaktır. İnsanın kendini tabi ebediyen helake sürüklemesidir inkar ve şirk. Ebediyen, ebedi cehenneme atması demektir. Öyleyse takvanın en alt sınırı insanın inkardan, yani Rabbi görmemezlikten gelme diye ifade edebileceğimiz o inkar bataklığından ve şirkten, yani Allah'a ortaklar koşmaktan kendini koruyabilmesiyle başlamaktadır. Takvanın alt seviyesi buralardır. Hayatını Allah'a karşı böyle bir mesuliyet bilinci altında şekillendirenlerin zamanla takva duyguları daha da gelişecektir. Böyleleri hakla batılı kolayca keşfedebileceklerdir. Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: ey iman edenler, Allah'a karşı takva çerçevesinde hareket ederseniz, yani tabiri caizse yüreğinizde hakka karşı saygı, muhabbet, marifet, sevgi, iman gibi duygular yoğunluklu bir şekilde sürekli bulunur ve bu duygular çerçevesinde Rabbinizle buluşmaya devam ederseniz, Allah size hakkı batıldan ayırmaya yarayan bir fırkan, yani ölçü, bir meleke bahşedecek. Kötü işlerinizi silip örtecek ve sizi bağışlayacaktır buyurur. Enfal suresi ayet 29. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminin firasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diye buyurması da o imanla hakikatleri keşfedici iç bakışın iç içe olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. İnsanın alemde doğru ve yanlışı ayırt edebilecek bir iç melekiye sahip olması, bir vicdan terazisinin sıhhatli bir şekilde hadiseleri değerlendirebiliyor olması, işte bu takva gerçeğiyle adeta ilişkilendiriliyor Kur'an-ı Kerim tarafından. Takva firaseti artırıyor. Yani basireti artırıyor. Doğru karar verebilmenin önünü açıyor. Yüce Rabbimiz gönderdiği Kur'an-ı Kerim'den ve ayetlerden, gerek sözlü ayetler, gerek sözsüz ayetler dediğimiz bu tüm varlıktan istifade için bu takva duygusunun gönülde bulunmasını zaruretine Rabbimiz dikkat çeker Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın bir hidayet kitabı olduğu vurgulanır ve onun yol göstericiliğinden gereği gibi faydalanacak olanların da ancak takva melekeleri sıhhatli çalışan muttaki kimseler olduğuna dikkat çeker. Hüdel lil muttakîn buyurur. Bu kitapta bir şüphe yoktur. Bu muttakiler için yol gösterici bir kılavuz kitaptır buyurur. Yoksa kalbi körelmiş ve mühürlenmiş kimselerin Kur'an hidayetini görüp anlamaları mümkün değildir. Yani ilahi hakikatler takvadan nasibi olmayan, takva melekeleri çalışmayan kimselere bir şey söylemeyecektir. Nitekim ayette onlar Kur'an'ın anlamını gereği gibi düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? Ayeti, işlenen günahlar yüzünden pas tutan kalplerin takva duyularının körleceğine işaret etmektedir. Anlayış melekeleri kaybolmuş bu gibi kimseler, Kur'an tarafından adeta insanlıktan uzaklaşmış hayvanlara benzetilmiş ve sanki insandan bile sayılmamıştır. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde hudellin nas, insanlar için bir hidayet kaynağı olduğunu beyan eden ayetle muttakiler için hidayet olduğunu bildiren ayet arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Zaten insaniyet varsa takva duyuları çalışıyor demektir. Takva duyuları çalışmayacak derecede insaniyetin üstü örtülmüşse artık Kur'an orada o kimseye bir yol göstericilik vazifesinde bulunamayacaktır. Muhterem dinleyenler. Ayette zikredilen ve insanlar anlamına gelen o hüdellin nas, o nas kelimesiyle asli yapısı bozulmamış kimseler kastedilmektedir sanki. Çünkü inkarları sebebiyle kalpleri mühürlenenlerin Kur'an hidayetinden nasiplenemedikleri bilinen bir husustur. Bu bakımdan Kur'an'dan istifadenin ölçüsü kişinin takva derecesiyle doğru orantılıdır. Kalpteki takva melekelerinin sıhhatli çalıştığının alameti ise Kur'an tarafından şöylece ortaya konulmuştur. Bakara suresi ayet 3 ve 4'te bakınız o Kur'an'dan istifade edebilecek muttaki kulların yani takva sahibi kulların adeta bir portresi çizilir. Buyurulur ki orada o muttaki kimseler insan idrakini aşan bir takım gerçeklerin varlığına yani gaybe inanırlar. İdrakleri yetmese de Rableri haber verdiyse o habere tam teslim olur. Onun öyle olduğuna inanırlar. Gaybe inanırlar. Bu bir takva belirtisidir. Namazlarında dikkatli ve devamlıdırlar. Namazı tam ikame ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar bu muttaki kullar. Ey peygamber, sana indirilene de senden önce indirilmiş olana da iman ederler. Ve onlar ahiretin varlığından bütün kalpleriyle emindirler. Yani adeta gözle görürcesine bir imanla ahiretin varlığına iman etmişlerdir. İşte bu noktalarda kalpteki iman bu noktalara erişince namazla ve infakla hayat daha da güzelleşmeye devam ettirilince sonuçta Kur'an hidayetinden istifade edebilecek o takva melekelerinin düzgün çalıştığı bir insan tipi ortaya çıkıyor. Buradan şu da anlaşılıyor. Demek ki o gaybe iman nimetinden mahrumsa bir gönül, o istifade noktalarının bir kısmını kapatmış oluyor. Namazı gereği gibi kılmıyorsa bir takım melekeler, letaifler, latifeler, bir takım iç idrak hücreleri kapanmış oluyor. Anlayış hücreleri kapanmış oluyor. İnfaktan mahrumsa bir insan başkalarına yardım etme gibi bir özelliği gelişmemişse o insanda da bazı anlayış damarları tıkanmış oluyor. Kur'an hidayetinden mahrumiyet sebebi bütün bunlar. Eğer terk edilecek, yapılmayacak olursa. Ahirete iman gibi bir nimetten mahrumiyet varsa takva tam oturmuyor demek ki. Yine bir başka ayette Cenab-ı Hak bakınız muttakileri bize adeta resmeder. Bu ayette Bakara suresinin yine 177. ayetidir. Orada şöyle buyurulur. Gerçek erdemlilik, fazilet, olgunluk yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmenizle ilgili değildir. Ama gerçek erdem sahibi o Kur'an'ın bir diye ifade ettiği o Ebrar sınıfının fotoğrafını veriyor şimdi Rabbimiz. Gerçek erdem sahibi Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanan, servetini kendisi için ne kadar kıymetli olsa da akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan, namazında devamlı ve dikkatli olan ve zekatı ifa eden kişidir. Ve gerçek erdem sahipleri bu kimseler söz verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini gösterenler ve işte onlardır muttakiler. Cenab-ı Hak burada dikkat edilirse hem inanç yönüne dikkat ediyor, kullarının inanç yönünün sıhhatli olması, hem de amel yönlerinin efendim özellikle namaz ve infak konusunda son derece efendim oturmuş olması, bir de böyle söz verdiğinde sözünü tutan, sabırlı ve sebatkar olan kimselerden bahsediyor. İşte böyleleri diyor Yüce Rabbimiz, sadıklardır. İmanlarında sadık olanlar bunlar. Sıdk bunların özüne yerleşmiş. Tam sadakat timsali olmuşlar. Ve muttakiler de ancak böyleleridir buyuruyor. Şimdi burada Rabbimiz muttakilerin bir anlamda çerçevesini çizerek bize Kur'an'dan istifade yolunun, Kur'an hidayetinden istifade yolunun ya da Allah katında değerimizin nelere göre belirleneceğinin bir çerçevesini sunmuş oluyor. Çünkü Rabbimiz inne ekramekum indallahi etkâküm buyurarak Allah katında en mükerreminiz, en şerefliniz, en muttaki olanınızdır buyurarak bizi hep takvaya yönlendiriyor. Ve kendi dostluk çerçevesini de Rabbimiz takva ile ilişkilendiriyor. Estağfirullah. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun. Dikkat edin. Allah dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Onların hemen tarifi ikinci ayette verilmiş oluyor. Onlar diyor Cenab-ı Hak, onlar iman etmişlerdir ve sürekli takva üzere bir hayat sürmektedirler. Demek ki Allah dostluğuna götüren iki temel vasıf, bir iman, bir de o imanla başlayan o takva dolu bir hayat anlayışıdır. Yani her türlü tehlikeden adeta titiz bir şekilde sakınarak kendi hakikatini koruyan, kollayan bir kişilik yapısıdır. Bu kişilik yapısı zaten bir insanda varsa o tabii olarak Allah'ın sevdiği amellere yönelecek ve sevmediği, yasakladığı haramlardan sakınacaktır. Müfessirler genel olarak takvayı 3 mertebede değerlendirmişlerdir muhterem dinleyenlerim. Birinci mertebe, ebedi azaptan kendini korumak için Allah'ı inkar etmekten ve ona ortak koşmaktan sakınmaktır. Çünkü insan eğer inkarın içine ya da şirkin içine düşerse affedilmeyen bir günahın içine düşecek ve neticede ebedi cehennemi boylayacaktır. Bu ise insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Kendini zayi etmektir, kendini kaybetmektir. Kendini çöpe atmaktır adeta. Allah'ın verdiği o cevheri sıfırlamaktır. Birinci mertebe işte inkardan ve şirkten korunarak hiç olmazsa ebedi cehennemlik olmaktan, istikbalimizin tamamen ortadan kalkmasından kendimizi koruyabilmektir. İkinci mertebe ise, ki daha çok takva denilince bu kastediliyor, İnsanın büyük günah işlemekten ve küçük günahlarda ısrar etmekten uzak durup farzları yerine getirmesidir. Yani Allahu Teala'nın çizdiği hududullah diye ifade edilen Allah'ın çizdiği hudutlardan, çerçeveden dışarı taşmamak, o çerçeveyi aşmamak, o kulluk sınırları içerisinde Rabbimiz tarafından bizlere çizilen o sınırlar içerisinde kalabilmektir. İtikat ve inanç olarak kalabilmek, amel ve ahlak olarak kalabilmektir. Bu da takvanın ikinci mertebesidir. Üçüncü mertebe ise kalbini Allah'tan alıkoyacak her şeyden uzak durup gönlünü tamamen Mevla'ya bağlamaktır ki bu mertebenin nihayeti yoktur denilmiştir. Evet. Kalbi Allah dışındaki her şeyden koruyabilme hassasiyeti. Buna masivadan korunmak diyebiliriz. Allah dışındaki her şeyden kalbi koruyabilme hassasiyeti, bunun nihayeti yoktur. Şöyle söylemek mümkündür. Takva sanki alt sınırı olan ama üst sınırı çok da kesin olarak belirlenemeyen bir çerçevedir diyebiliriz. Yani en alt sınırı şirkten ve inkardan sakınmak, üst sınırının ise nihayeti yoktur. Onun için Yüce Rabbimiz takvaya üst sınır çizmez genelde. Ve şöyle buyurur işte, İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah katında en mükerreminiz, en muttaki olanınızdır. Yani en muttakinin çerçevesinde çizilmemiştir. Fakat biz buna bir çerçeve vermek istersek şöyle dememiz mümkündür. Hiç kimsenin, tabii hiçbir kulun kulluk seviyesinin ve takva seviyesinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstüne çıkması diye bir şey tasavvur edilemez. Böyle bir şey, böyle bir tasavvur herhalde edebe mugayirdir denilebilir. Onun için belki şöyle demek mümkündür. En muttaki kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şayet, ki bizim bakış açımız budur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bizzat kendileri bunu ifade etmişlerdir. İçinizde Allah'ı en iyi bileniniz benim ve en muttaki olanınız benim buyurmuşlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ene a'lemukum billah ve etkaküm diyerek bu gerçeği belirtmişlerdir. Öyleyse o kullar içerisinde Allah'ın razı olacağı Habibullah olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o en muttaki bir şekilde yaşadığı İslami hayatı üst sınır olarak görmemiz mümkün olabilir. Evet, bir kul Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e takva cihetiyle, kulluk cihetiyle ne kadar benzeyebilirse, hem dış amelleri itibariyle, hem zahir itibariyle, hem de gönül itibariyle, duygular itibariyle, duygu derinliği itibariyle Resulullah Efendimizle hem kalp olarak, hem davranış, amel ve ahlak olarak bir kul ne kadar bütünleşebilirse, işte belki muttakilik onda o kadar derin olur dememiz mümkün olabilir. Ve o kul Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeyebildiği ölçüde Allah katında şerefini artıracaktır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de takva ile ilgili 200'ü aşkın ayet bulunmaktadır. Bu sebeple takva kelimesini ya da takva konusunu burada bir programa sığdırmak mümkün değildir. Biz belki bu programda kalple takva arasındaki ilişkiye dikkat çekmiş oluyoruz. Evet, takva kökü kalpte olan bir duygudur. Efendim, davranışlarda, ahlakta kendini ortaya çıkarır. Bunun ortaya çıktığı alanlar ise Rabbimiz tarafından daha çok efendim namazı gereği gibi ikame etmek, infakta bulunmak, söze sadık olmak, sabırlı olmak gibi belli çerçeveler içerisinde bize verilmiştir. Ama gözle görülür, elle tutulur şekilde ise Hazreti Peygamber'in hayatı muttaki bir mümin hayatı olarak en güzel örnektir diyebiliriz. Ve bu çerçevede daha muttaki kul olabilmek için sadece kalpte sıkışmış, hapsedilmiş bir duygunun ötesinde konuyu anlayabilmemiz için Hazreti Peygamber'le kendi hayatımız arasında böyle bir benzerlik çabasına da girmemizin zaruretine elbette inanmış oluruz. Netice olarak kalbin Allah'a yönelişi bakımından vazgeçilmez esaslarından biri olan takva, Allah hakkında kalpte bulunan bilgi, korku ve saygı duygusuna bağlı olarak kişinin Allah'ın çizdiği hudutlar çerçevesinde kendi hakikatini dünyevi ve uhrevi her türlü tehlikeden koruma ameliyesidir diyebiliriz. Cenab-ı Hak kalplerimizdeki takvayı artırsın. İnşallah muttaki kullarının safına dahil eylesin diyerek bu konuyu da burada böylece bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programını dinlediniz.